Ayrım 17.
Elen'le Hürmüz dakikalarca konuştular onunla. Olan biteni müdürenin ağzından öğrendiler. Hürmüz kaygılı görünüyordu. Moody'nin bir çılgın gibi davrandığını duymak ve benim acı çektiğimi görmek onu huzursuz etmişti. İşin içinden çıkılmaz bir hale gelmesini engellemek için bir çare arıyordu. Bir süre sonra Bayan Azar telaşla yanıma gelip "Dışarıda birileri sizinle görüşmek istiyor," dedi. "Kim?" diye sordu Şahin Hanım kuşkuyla. Hürmüz ona Farsça bir şeyler söyleyince müdürenin yüzü asıldı. İsviçre elçiliğinin bu işe karışmasını istemediği belliydi. Yine de dışarı çıktım. Onlarla yalnız başıma konuşacaktım. Helen ve Bay Winkop okulun dışında bekliyorlardı. Elçilik plakası taşımayan bir arabanın arka koltuğuna oturttular beni. Olayı anlattım. "Sizi polise götüreceğiz," dedi Bay Winkop. "Polis." Bu düşünce benim de birçok kez aklıma gelmişti ama her seferinde silip atmıştım kafamdan. Polisler İranlıydı ve İran yasalarını uyguluyorlardı. İran yasalarına göre ailenin başı Moody idi. Belki de az çok yardımları olurdu ama elde edilecek sonuç korku vericiydi. Beni sınır dışı etme yetkisine sahiptiler. Ülkeyi yanımda kızım olmadan terk etmeye zorlayabilirlerdi beni. Mehtap bu çılgın ülkede sinir hastası bir babayla baş başa kalabilirdi ömür boyu. Ama bu durumda polise gitmek tek çareydi. Sabah yaşadığımız sahneyi anımsadım. Moody tehditlerini yerine getirebilirdi. Hem Mehtap için hem de kendim için korkuyordum. "Peki," dedim, "gidelim polise ama önce Mehtap'ı alacağım." Okula döndüm. Elen'le Hürmüz hala Şahin Hanım'la tartışıyorlardı. "Şimdi Mehtap'ı alıyorum," dedim. Bayan Azar isteğimi ve Şahin Hanım'ın yanıtını çevirdi. Müdüre fena halde kızmıştı. Aylardır, özellikle de bu sabah, tavrını benden yana koymuştu. Kocama karşı benim yanımda yer almıştı. Ama şimdi bağışlanmaz bir hata yapmış, elçiliğin Amerikan haklarını koruyan bölüm görevlilerini onun okuluna getirmiştim. Görevliler İsviçreliydi aslında ama Amerikalıları temsil ediyorlardı. Şahin Hanım'ın görevi ise Amerikan düşmanı bir eğitim yapmaktı. Politik görüş ve inancı bu yönde olduğu için müdüre olabilmişti. "Kızınızı size veremeyiz," dedi Şahin Hanım. "Burada İslam yasaları geçerlidir. Burası İslami bir okuldur. Kurallar çocuğun babasına ait olduğunu söylüyor ve biz de bu kurallara uymakla yükümlüyüz. Bu durumda çocuğu size teslim etmemiz olanaksız." "Ama vermelisiniz," diye bağırdım. "Çocuğun canını yakacak." "Hayır," dedi sert bir ifadeyle. "Elçilik görevlilerini buraya getirmeyecektiniz." "Peki, Mehtap ve benimle birlikte polise gelecek misiniz? Okuldan birisi gelecek mi bizimle?" "Hayır," diye yanıtladı Şahin Hanım. "Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ama sizin gözlerinizin önünde Moody beni öldüreceğini söyledi." "Biz hiçbir şey bilmiyoruz," diye yineledi müdüre. O ara başımı çevirdim ve Matavi Hanım'la göz göze geldim. İngilizce dersinde en yetenekli öğrencimdi benim. "Ya siz?" diye sordum. "Siz duydunuz mu?" "Evet," diye yanıtladı. "Duydum." "Benimle polise gelecek misiniz?" Matavi Hanım bir an Şahin Hanım'a baktı. Müdüre olmaz anlamında başını salladı ve dilini şaklattı. "Ders saatlerinde okuldan ayrılamam," dedi Matavi Hanım. "Ama okul tatil olunca sizinle polise gidip kocanızın sizi öldüreceğini söylediğini anlatabilirim." Şahin Hanım bu işe bozulmuş gibiydi. Köşeye sıkıştırılmıştım. Korkudan perişan, öz kızımı elimden alan İslami yasadan bezmiş bir halde dışarı fırladım. Elçiliğin arabasına doğru koşarak, "Mehtap'ı vermiyorlar bana," dedim ağlamaklı. "Tanıklık etmek için karakola gelmeyi de istemiyorlar." "Peki şimdi ne yapacaksınız?" diye sordu Helen. "Bilmiyorum," diye yanıtladım. Polis ve İslami yasa sözcükleri kafamın içinde çınlayıp duruyordu. Şahin Hanım bile İslami yasa deyip başka bir şey söylemediğine göre polisten ne bekleyebilirdim? Hepsi de erkekti. Polise gidecek olursam Mehtap'ı da unutmam gerekecekti. Bundan emindim artık. Öldürüleceğim kesin bile olsa yapamazdım bunu. Moody sakinleşecek miydi? Tehditleri sözde kalacak mıydı? Yaşarsam daha neler görecektim? Seçim şansım var mıydı? Helen'le Bay Winkop beni mantıklı düşünmeye zorlamak istediler. Polis korkumu anlayışla karşılıyorlardı. Onlar da hem benim hem de 5 yaşındaki masum kızımın güvenliğinden endişe duyuyorlardı. Yüksek sesle düşünürken onlara Bayan Alevi ile bizi Pakistan'a kaçıracak olan kardeşinden söz etmeye başladım. Çok yakında gerçekleşecek bu iş dedim. Bekleyeceğim. Belki bu yolla ülkeden kaçabiliriz. Aklınızı mı kaçırdınız diye yavaşça sordu Helen. Polise başvurun. Böylece ülkeden çıkarsınız. Mehtap'ı bırakın burada. Asla dedim. Helen'in bunca duyarsız olması beni bir kez daha şaşırtmıştı. Aslında sıcak bir insandı, acı çekmemi istemiyordu ama Ermeni asıllı olsa da eninde sonunda bir İranlıydı o da. Değişik değer ölçüleri olması doğaldı. İnandığı felsefeye göre çocuklar babaya aitti. Benim annelik dürtümü anlayamazdı o. Polise gitmeyecek misiniz diye sordu Bay Winkop. Hayır, eğer gidecek olursam Mehtap'ı bir daha hiç göremeyeceğim. Bay Winkop iç çektikten sonra peki dedi. Demek ki şu anda size pek yardımcı olamayacağız. Acaba arkadaşlarınızla konuşsak? Elen'le Hürmüz'ü dışarı çağırdım. Betty'ye yardım edebilecek misiniz diye sordu Bay Winkop. Ederiz dedi Hürmüz. Onu yalnız bırakmayacağız. Moody buraya gelene kadar bekleyeceğiz. Gerekirse Betty ile Mehtap'ı evimize alır güvenliklerini sağlarız. Ortalık yatışana kadar bizde kalabilirler. Herkes rahatlamıştı. Helen ile Hürmüz birer İranlı gibi kendilerince yardım etmek istemişlerdi. Helen ile Bay Winkop da ayrı ayrı ev telefonlarını vererek gerektiğinde kendilerini aramamı istediler. Sonra oradan ayrıldılar. Helen, Hürmüz ve ben okulun dışında arabada oturarak Moody'nin gelmesini bekledik. Birden Hürmüz, birer Müslüman olarak görevimiz Moody'ye elçilikten ve senin tasarılarından söz etmek olsa da şimdilik bunu yapmayacağız. Ama sen de bu işe bir son vereceğini ve aynı şeye bir daha kalkışmayacağına söz vermelisin. Teşekkür ederim dedim alçak sesle. Mehtap'la birlikte olabildiğim sürece İran'da kalmaya söz veriyorum. Kaçmaya çalışmayacağıma da söz veriyorum. O an Kur'an'a el basarak yemin edebilirdim. Öğlene doğru okulun önünde bir taksi durdu ve içinden Moody fırladı. Aynı anda Hürmüz'ün arabasını gördü ve bana ''Ne diye onları bu işe karıştırdın?'' diye bağırdı. ''O karıştırmadı'' diye Hürmüz araya girdi. ''Bizim gelmemizi istemedi. Biz kendiliğimizden geldik.'' ''Doğru değil bu'' diye Moody suçladı. ''Size uğrayıp buraya gelmenizi o istemiştir. İşin içine sizi de karıştırmak istiyor.'' Hürmüz dayıcanlarına hiçbir zaman karşı gelemeyen Mamal ve Rıza gibi değildi. Dikiliverdi Moody'nin karşısına. Ondan daha genç, daha güçlü, daha yapılıydı. İş o safhaya gelirse Moody'nin hakkından rahatlıkla gelebilirdi. Moody de bunun farkındaydı ama Hürmüz mantıkla yaklaşmak istedi ona. Haydi Mehtap'ı alıp bizim eve gidelim ve bu konuyu tartışalım diye önerdi. Moody bir süre düşündü. Elen'le Hürmüz'ün beni kolladıklarını anlamıştı, yine de kabul etti. Öğleden sonra onlarda kaldık. Mehtap korku içinde iki büklüm bana sokularak babasının konuşmasını dinledi. Moody, Helen ile Hürmüz'e ne kadar kötü bir eş olduğumu anlattı. Yıllar önce beni boşamalıymış. Onlara Ayetullah Hümeyni'den nefret ettiğimi anlattı. Bu doğruydu da. Bir de CIA ajanı olduğumdan söz etti. Bu ise son derece gülünçtü ama hiç değilse ne kadar mantıksız olduğunu ortaya koymuştu. Kendimi savunmamın zamanı geldiğini hissederek ben de onunla yaşamaktan bıktım. Kötü bir doktor olduğu için İran'da kalmak istiyor dedim. Doğru değildi bu. Onun çok iyi bir hekim olduğunu biliyordum ama içim kin doluydu. Kötü bir doktor olduğu için Alpena'daki hastaneden kovuldu dedim. Aleyhinde bir sürü dava açıldı. Hep dikkatsizliğinden. Bir süre birbirimize çirkin iftiralar ederek yarıştık neredeyse. Sonunda Hürmüz, Helen'e sigara alma bahanesiyle Moody'yi yürüyüşe çıkarttı. Helen fırsattan yararlanarak bana öğütte bulundu. ''Kötü şeyler söyleme'' dedi. ''Orada otur ve bırak senin hakkında istediğini söylesin. Sen kötü konuşma. İyi davran ona. Söylediklerinin hiç önemi yok. Aldırma.'' ''Ama hakkımda neler söyledi baksana hiçbiri doğru değil.'' ''İranlı erkekler haklarında kötü şeyler söylenmesine deli olurlar.'' diye uyardı Helen. Hürmüz ile Moody dönünce savaş yeniden alevlendi. Kendimden nefret ederek dudaklarımı kemirdim ve Moody'nin kustuğu öfkeyi dinleyerek Helen'in öğütünü tuttum. Konuşarak canımı yakamazdı nasıl olsa. Helen ile Hürmüz bana el kaldırmasına izin vermeyeceklerine söz vermişlerdi. Boyun eğercesine oturdum. Moody'nin içini boşaltmasını bekledim. İşe yaradı bu. Yavaş yavaş sakinleşti. Akşama doğru Hürmüz aramızı bulmaya çalıştı. Bizim mutlu olmamızı istiyordu. Yabancı bir kadınla İranlı bir erkeğin birlikte mutlu olabileceklerine inanıyordu. O mutluydu, Ellen de mutluydu. En azından o öyle olduğunu sanıyordu. Sonunda Moody, "Peki, biz artık evimize dönelim," dedi. "Hayır," dedi Hürmüz. "Sorununuz halloluncaya kadar burada kalsanız iyi olur." "Olmaz," diye homurdandı Moody. "Eve dönüyoruz, burada kalacak değiliz." Hürmüz'ün yanıtı beni dehşet içinde bıraktı. "Peki öyleyse, ama kalsaydınız iyi olurdu." "Onunla gidemem," diye ağlamaya başladım. "Söz vermiştiniz." "Neredeyse söz vermiştiniz elçiliktekilere," diyecekken dilimi ısırdım. "Bizi koruyacağınıza söz vermiştiniz. Beni onunla eve gönderemezsiniz." "Canınızı yakmayacak," derken Hürmüz bir yandan da Moody'nin gözünün içine bakıyordu. "Kuru sıkı atıyor işte," diye ekledi sırıtarak. "Gidiyoruz," diye yineledi Moody. "Peki," diye onayladı Hürmüz. Mehtap kucağımda sinmiş kalmıştı. Bugün beni öldüreceğine yemin etmiş olan bu adamın eline teslim edilecektik demek ki. "Haydi gel," dedi Moody. Kapıya doğru ilerlerken bir an için Ellen'le yalnız kaldık ve "Lütfen bizi ara," diye yalvardım. "Başıma bir şeyler gelecek, biliyorum." Şeriati sokağındaki manavın önünde taksiden indik. Mehtap gündüz geçirdiği korkuyu unutarak "Çilek!" diye atıldı. İran'da çilek bulunduğunu hiç görmemiştim. Ben de çok severdim çileği. "Bana çilek alır mısın baba?" diye sordu Mehtap. "Ne olursun." Moody yeniden öfkelendi. "Çilek milek gerekmez bize," dedi. "Çok pahalı, görmüyor musun?" Mehtap ağlamaya başladı. "Haydi yürüyün eve," diye söylenerek Moody bizi iteledi. Bu iç karartıcı yerde kaç uykusuz gece geçirmiştim. Ama bu gece hepsinden beter geçeceğe benziyordu. Moody o akşam Mamal ve Nesrin'le baş başa Farsça konuşarak ben yokmuşum gibi davrandı. Gece yarısından sonra yatağa geldiğinde hala uyanıktım. Korku içindeydim ama uyur taklidi yaptım. Moody yatar yatmaz kendinden geçti ama ben yine de kaygılıydım. Karanlık gecede dakikalar geçmek bilmiyor, korkum gitgide artıyordu. Ne Mamal'dan, ne Rıza'dan, ne de başka birinden yardım bekleyebilirdim. Korkudan uyuyamıyordum. Moody uykusundan uyanırsa bıçağını kaptığı gibi bana saldırabilirdi. Bir iple boğabilirdi beni ya da kendi elleriyle boğazımı sıkabilirdi. Belki de öldürücü bir iğne yapıverirdi. Dakikalar uzadıkça uzuyordu. Her sese kulak kabartıyordum. Mehtap'a sımsıkı sarılmaktan kollarım uyuşmuştu. Hiç durmadan dua ediyordum içimden. Çaresizlik içinde ne yapacağımı bilemeden son dakikanın gelip çatmasını bekliyordum. Neden sonra ezan sesini duydum. Birkaç dakika sonra Moody, Mamal ve Nesrin'le birlikte namaza kalktı. Mehtap huzursuz yatakta döndü. Korkunç gecenin bitimini müjdeleyen ilk ışıklar odayı hafifçe aydınlattı. Okula gitmek üzere kalkan Mehtap korkudan titriyor, ağrıdan yakınarak elini karnına bastırıyordu. Bir yandan hazırlanıyor, bir yandan da sürekli banyoya gidip geliyordu. Moody'nin tasarısının ne olduğunu anladım birden. İçinden geçenler bakışından okunuyordu. Mehtap'ı elimden kaparak bana, "Bugün onu ben götüreceğim okula, sen evde kal," derken sesinden de anlaşılıyordu düşündükleri. Son 8 aydır Mehtap'la ben birbirimizden hiç ayrılmamıştık. Moody'nin bizi bir İranlı aile yapma düşüne karşı birlikte savaşmıştık. Birlikte direnebilirdik. Ayrıldığımız anda pes edecektik, burası kesindi. "Baban seni götürmek istediğine göre onunla gitmelisin kızım," dedim tatlı bir sesle Mehtap'a. Banyoda yalnızdık. "Baban seni benden uzaklaştırıp geri getirmese bile ona iyi davran. Elçiliğe gitmiş olduğumuzdan da kimseye söz etme. Hele kaçmaya kalkıştığımızı hiç kimse bilmemeli. Seni dövseler bile bunu anlatma. Söyleyecek olursan bunu hiç başaramayız. Sırrımızı saklı tut." "Ama ben senden ayrılmak istemiyorum," diye Mehtap ağlamaya başladı. "Biliyorum. Buna ben de dayanamam. Ama baban bunu yapsa da sen aldırma. Bil ki hiçbir zaman yalnız değilsin. Tanrı her zaman senin yanında. Ne zaman korkacak olsan dua et. Sen yanımda olmadıkça bu ülkeden hiçbir zaman ayrılmayacağımı da sakın unutma. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Günün birinde birlikte kurtulacağız." Mehtap sonunda giyindi ve hazırlandı. Ama geç kalmıştı. Moody onu koyu renk takım elbisesi içinde sabırsızlıkla bekliyordu. O da hastaneye geç kalacaktı. Patlamak üzere olduğu her halinden belliydi. Tam kapıdan çıkmak üzerelerken Mehtap kendini yeniden banyoya atınca Moody ardından koştu ve kolundan yakaladığı gibi çekti. "Yapma," diye bağırdım. "Çocuk çok hasta." "Yapacağım işte," diye söylendi. "Ne olur ben de sizinle geleyim." "Olmaz." Mehtap'ın yüzüne bir tokat attı. Çocuk sendeledi. Bir kez daha kendi başıma gelecekleri aldırmadan Mehtap'ı kurtarabilmek için aralarına girdim. Var gücümle Moody'ye saldırdım. Tırnaklarımla üstünü başını paralıyordum. Moody Mehtap'ı bir köşeye attı. Beni yakaladığı gibi yere itti ve üzerime abandı. İki eliyle başımı yakaladı ve defalarca var gücüyle yere vurdu durdu. Mehtap haykırarak mutfağa Nesrin'i çağırmaya koştu. Moody nereye gittiğini görmek için başını çevirince fırsattan yararlanıp üstüne saldırdım. Tırnaklarımla yüzünü tırmaladım. Saçlarını parmaklarıma doladım. Birkaç dakika yerde boğuştuktan sonra Moody'nin yüzüme indirdiği yumrukla yığıldım kaldım. Mehtap mutfakta kimseyi bulamayınca koridora çıkıp Mamal'la Nesrin'in yatak odasına yöneldi. "Lütfen yardım edin, yetişin," diye bağırdım. Mehtap yatak odasının kapısını açmaya çalıştı, kilitliydi. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Yardım umudu yoktu. 8 aydır içimde birikmiş olan kin ve öfkenin de etkisiyle öyle bir direnme gücü gösteriyordum ki Moody buna şaşırmıştı. Isırıyor, tırmalıyor, gözlerini oymaya çalışıyordum. Bir yandan da dizimle karnına vurmak için debeleniyordum. Dikkatini benden ayıramıyordu. "Koş aşağıya, eseylere koş," diye seslendim Mehtap'a. Çığlık çığlığa bağıran Mehtap, babası olacak deli adamla beni yalnız bırakmak istemiyordu. Arkasından saldırıp küçücük yumruklarıyla babasını yumruklamaya başladı. Kollarıyla sarılıp onu benden uzaklaştırmak istedi. Moody öfkeyle silkindi, kızını kenara fırlattı. "Git Mehtap," diye yineledim, "eseye koş." Yavrucak bu kez kapıdan çıkıp aşağı koştu. Bu arada biz de Moody ile boğuşmayı sürdürdük. Bu ikimizin son savaşıydı. Moody kolumu öyle bir ısırdı ki kan fışkırdı. Bağırarak elinden kurtuldum ve bir yolunu bulup karnına tekmeyi bastım. Ama canını acıtmaktan çok öfkesini artırmıştım. İki eliyle beni omuzlarımdan yakaladığı gibi olanca gücüyle yere savurdu. Aynı anda korkunç bir ağrı duydum sırtımda. Kıpırdayamıyordum. Birkaç dakika tepemde durdu. Ağzına gelen küfürleri savurarak tekmeledi beni. Üzerime eğilip tokatlıyordu bir yandan da. Saçlarıma yapışarak yerde sürükledi. Bir tomar saç kaldı elinde. Soluk almak için ara verdi. Kıpırdayamadan yattığım yerde inliyordum. Birden arkasını döndü ve apartmanın girişine yöneldi. Ağır tahta kapı gürültüyle kapandı ve dışarıdan kilidin içinde iki kez dönen anahtarın sesi işitildi. Aynı anda Mehtap'ın çığlıklarını duydum. Kalbim paramparçaydı. Ardından sessizlik geldi. Yattığım yerden doğrulup oturmam dakikalar aldı. Ayağa kalkabilmem ise çok daha uzun sürdü. Sendeleyerek banyoya ulaştım. Her hareketimde bel kemiğime binlerce iğne saplanıyordu sanki. Ama kızımı düşündükçe acılarım umurumda bile değildi. Tuvaletin üzerine zorlukla çıkarak bir şeyler duyabilirim umuduyla kulağımı havalandırma deliğine dayadım. Bu boşluk aşağıdaki banyo ile bağlantılıydı. Moody'nin sesi geliyordu. Akla gelmeyecek küfürler ve sözlerle yana yakıla söyleniyordu Ese'ye. Ese'in sesi yumuşak ve saygılıydı. Mehtap'ı duyamıyordum. Bir süre orada kaldım. Sırtımdaki acıyla haykırmak geliyordu içimden. Ama şimdi kendi acılarımı düşünmenin zamanı değildi. Sesler yavaşladı. Anlaşılmayan tek tük Farsça sözcükten başka bir şey duyulmaz oldu. Sonra birden Mehtap çığlık attı. Kulağımla sesleri izliyordum. Ese'in evinden çıkıp sokak kapısına yöneldiler. Çok geçmeden binanın demir dış kapısı bir hapishane parmaklığı gibi gürültüyle kapatıldı. Tuvaletten aşağı inerek Mamal'la Nesrin'in odasına gittim. Anahtarı bulup kapıyı açtım. Oda boştu. Doğru evin ön cephesine bakan pencereye koştum. Burnumu cama yapıştırıp alnımı demir parmaklıklara dayadım. Dışarıyı görmeye çalışıyordum. İşte Moody oradaydı. Ceketinin yırtık kolu dikilmişti. Ese'yi dikmiş olacaktı. Mehtap'ı kolunun altına sıkıştırmıştı. Kızcağız çırpınıyor, kurtulmak için tekmeler savuruyordu. Boş eliyle Emir'in bebek arabasını açtı. Mehtap'ı içine fırlattı. Kollarıyla bacaklarını bağladı. Mehtap'ı bir daha hiç göremeyeceğimi düşündüm o anda. Bundan emindim. Umutsuzlukla odamıza koşup Moody'nin fotoğraf makinesini buldum. Sonra da pencereye geri koştum. Tam Şeriat Sokağı'na saparlarken onları kamerayla yakaladım. Mehtap hala bağırıyordu. Moody ise onu aldırmadan arabayı itiyordu. Gözyaşlarımın ardından onlar gözden kayboluncaya kadar pencereden baktım. Onu bir daha hiç göremeyeceğim diyordum içimden. Kızımı bir daha hiç göremeyeceğim. İyi misin? Seslenen Ese'ydi. Az önce banyoda kulağımı dayadığım havalandırma deliğinden sesleniyordu. Üzerimdeki kanı temizlemeye çalışırken inlediğimi duymuş olacaktı. Evet diye seslenerek yanıtladım. Ama ne olur seninle konuşmak istiyorum. Bu şekilde konuşamazdık. Karşılıklı bağırmamız gerekiyordu. Ne olur arka bahçeye çık, oradan konuşalım dedim. Sırtım, kollarım, başım, her tarafım sızlıyordu. Bin güçlükle arka balkona çıktım ve Ese'in aşağıda beklediğini gördüm. Neden Moody'yi içeri aldın diye ağlayarak sordum. Neden Mehtap'ı korumadın? İkisi aynı anda geldiler diye açıkladı Ese. Mehtap merdiven altında saklanmış. Moody onu buldu ve içeriye soktu. Zavallı Mehtap, gözyaşlarımı içime akıttım. Bana yardım etmelisiniz dedim Ese'ye. Rıza işe gitti dedi Ese. Bakışlarıyla ve davranışlarıyla bana acıdığını belli ediyordu. Ama o İran kültürü almış bir kadındı. Benim için elinden geleni yapardı ama kocasının ya da dayıcanın isteklerine karşı gelmeyi göze alamazdı. Çok üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Mehtap iyi mi? Nerede şimdi? Onu nereye götürdüğünü bilmiyorum. Ese'in küçük oğlu Mehdi'nin ağlama sesi duyuldu. İçeri dönmem gerekiyor dedi Ese. Ben de içeri girdim. Elçiliğe telefon etmek. Neden bu daha önce aklıma gelmemişti?